Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
13. Kişilik bozuklukları. Çeviri: Uzman psikolog Ahmet Tosun. Kişilik bozukluklarının sınıflandırılması. Kümeler, kategoriler ve sorunlar. Tuhaf, eksantrik küme. Paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu, tuhaf eksantrik kümenin etiyolojisi. Dramatik değişken küme. Sınır kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve psikopati. Kaygılı korkulu küme. Çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, kaygılı korkulu kümenin etiyolojisi. Kişilik bozukluklarında kullanılan terapiler. Sınır kişiliğin terapisi, bozukluktan tarza, hedefler üzerine bir yorum. Psikopatiye yönelik terapi. Özet. Mary psikiyatrik hastaneye ilk başvurduğunda 26 yaşındaydı. Değişmeyen intihar düşünceleri ve sürekli kendine acı vermekle, keserek veya yakarak uğraşması terapistini artık yatışsız hasta konumunda kontrol edilemeyeceği sonucuna götürünceye kadar birkaç ay bir psikologla yatışsız tedavi gördü. Mary ilk psikolojik terapi deneyimini ergenliğinde yaşamıştı. 11. dönemdeyken notları bıçakla kesilmiş gibi düştü ve ailesi ilaç kullanıyor olduğundan şüphelendi. Sokağa çıkma yasağına uymamaya başladı ve hatta birkaç kere eve dönmeyi beceremedi. Sık sık okuldan kaçıyordu. Aile terapisi alınmaya başlandı ve başlarda iyi gidiyor gibiydi. Mary terapisinden çok memnundu ve onunla ek özel seanslar yapmak istedi. Aile seansları sırasında ebeveynlerinin Mary hakkındaki korkuları doğrulandı ve yaygın bir şekilde ilaç kullanma öyküsü açığa çıktı. Her şeyi yapmak elimde diyordu. Rastgele cinsel ilişkilere giriyordu ve birkaç kez ilaç parası için kendini satmıştı. Akranlarıyla ilişkileri değişkendi. Çok az anlattı. Yeni arkadaşlarıyla yaşadığı örüntü hep aynı görüntüyü sergiliyordu. Önce karşılaştığı en muhteşem kişi olduğunu düşünüyor fakat kısa süre içerisinde o kişi bir şekilde Mary'yi hayal kırıklığına uğratıyor ve Mary de onu bir tarafa fırlatıp atıyordu. Sıklıkla da hiç hoş olmayan bir şekilde. Hala aşık olduğu bir kişi dışında Mary'nin başka hiçbir arkadaşı yoktu. Söylediğine göre diğerlerinin ona bir şekilde zarar vereceklerinden korktuğu için onlardan uzak duruyordu. Okulun hiç ilgisini çekmediğini ve ilaçların ona sağladığı değişmiş ruh hali dışında her şeyden sıkıldığını itiraf etti. Terapide birkaç hafta geçtikten sonra Mary'nin ailesi kızlarının terapistiyle ilişkisinde dikkat çeken bir soğukluk olduğunu fark ettiler. Seanslara Mary'nin kızgınlığı ve terapiste yönelik istismar edici öfke patlamaları hakimdi. Birkaç hafta daha geçtikten sonra Mary artık seanslara katılmayı reddetti. Bunun ardından terapistle görüşen babası, özel seanslar sırasında Mary'nin terapiste yönelik baştan çıkarıcı davranışlarda bulunduğunu ve Mary'nin ona karşı değişen bu tutumu ile iyileşmeyi reddetmesinin aynı zamana denk geldiğini, kendisini sağlam ve katı duruşuna sıcaklık ve empatiyle katmaya çalışmasına rağmen bir şeyin değişmediğini öğrendi. Mary liseden mezun olmanın bir çaresine baktı ve bölgedeki bir devlet kolejine yazıldı fakat eski örüntü geri döndü. Düşük notlar, sınıf kaybı, ilaç kullanmaya devam ve ders çalışmaya ilgisinde olmaması en sonunda onun ikinci yılın ilk semestrinin ortasında okuldan atılmasına neden oldu. Okuldan ayrıldıktan sonra Mary bir seri tezgahtarlık işine girip çıktı. Bunlardan çoğu uzun ömürlü değildi. İş arkadaşlarıyla yaptığı tartışmalar tipik olarak onu işten kovmaya götürüyordu. İş arkadaşlarıyla ilişkileri lisedeyken akranlarıyla olan ilişkilerine paraleldi. Mary yeni bir işe başladığında gerçekten çok hoşlandığı birini buluyor fakat aralarına bir şey giriyor ve ilişki öfkeli bir şekilde bitiyordu. Mary sık sık iş arkadaşlarından şüpheleniyor ve onları sık sık kendi hakkında konuştuklarını duyduğunu, işte başa geçmesine nasıl engel olabilecekleriyle ilgili planlar yaptıklarını söylüyordu. Onların davranışlarındaki saklı anlamı bulmada çok hızlıydı. Örneğin birinin doğum günü kartına en son ondan imza istemesini, o kişinin ofiste en az ondan hoşlandığı anlamına geldi şeklinde değerlendirmişti. Diğerlerinden titreşimler aldığını ve biri gerçekten ondan hoşlanmadığında doğrudan hiçbir kanıt olmasa bile bunu söyleyebildiğini vurgulamıştı. Mary'nin davranışı pek çok kişilik bozukluğunun, özellikle de sınır kişilik bozukluğunun karakteristik belirtilerini içermektedir. Duygu durumunda depresyon ve aşırı huzursuzluk dönemleri, parantez içinde birinci eksende iki uçlu bozukluk olarak tanımlanabilir, ile giden sık dalgalanmalar birkaç kez onu terapi arayışına sevk etmişti. Fakat her seferinde hevesle başladıktan bir süre sonra terapistiyle ilişkisi bozulmuş, terapiler daha başındayken sonlanmıştı. Hastaneye yatırmadan önce 8 terapist değiştirmişti. Kişilik bozuklukları heterojen bir gruptur. DSM'de ikinci eksende kodlanırlar ve kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden sapan ve kişinin sosyal ve iş yaşantısındaki işlevselliğini bozan, çok eskiden beri var olan, yayılgan, esnemeyen davranış örüntüleri ve içsel yaşantılar olarak görülürler. Hepsi değil ama bazıları duygusal rahatsızlıklara neden olabilirler. Kişilik bozukluklarını işlerken bazı şeyler tanıdığımız bazı insanlara çok uygun gelebilir. Bu durum okuyucuya tıp öğrencisi, intern sendromunu hatırlatmak için iyi bir noktadır. Tıp öğrencileri ve psikoloji öğrencileri kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını çalıştıkları bozuklukların tanımlamalarına uygun görme eğilimindedirler. Kişilik bozukluklarının belirtileri zaman zaman çeşitli derecelerde sahip olduğumuz özellikleri açıklamaya çok uygun olabilmelerine rağmen gerçek bir kişilik bozukluğu çeşitli traitlerin aşırılıkları ile tanımlanır. Uzun yıllar boyunca geliştirdiğimiz kişilik, hayatın zorluklarını ele almanın oturmuş bir yolu, diğer insanlarla ilişki kurmanın belli bir tarzıdır. Bir kişi bağımlıdır, diğeri meydan okuyucu ve saldırgan. Bir diğeri utangaçtır ve sosyal temastan kaçınır. Bir diğeri insanlarla derin ve dürüst ilişkiler kurmaktan çok dış görünüşüyle ve kendi kırılgan benliğini pohpohlamakla ilgilenir. Bu kişilerin hiçbirisine kişilik bozukluğu tanısı konulmaz. Tabii eğer bu davranış örüntüleri çok eski, kişinin bütün hayatını istila etmiş ve işlevselliği bozulmuş değilse. Örneğin kalabalık bir odaya girdiğinizde ve kısa bir süre sonra bir kahkaha atıldığını duyduğunuzda alay konusu olduğunuzu ve bazı insanların sizin hakkınızda konuştuğunu hissedebilirsiniz. Bu gibi hisler sadece sık sık meydana geliyorlarsa ve yoğunsalar ve yakın kişisel ilişkiler kurmaya engel oluyorlarsa paranoid kişilik bozukluğu belirtileri olurlar. Ön sözle ilgili son bir yorum daha. Klinik sendromların tek başlarına görülebilmelerine ek olarak kişilik bozuklukları birinci eksen bozukluğu ile aynı anda görülebilirler. Kişilik bozuklukları birinci eksen bozukluklarına bir bağlam olarak hizmet edebilir ve onları farklı yönde şekillendirebilirler. Parantez içinde Milon, 1996. Birinci eksende kaygı bozukluğu, ikinci eksende çekingen kişilik bozukluğu tanısı alan bir kişi kaygısını çok görünür bir hale getirecektir. Bu durum aynı fotoğrafa farklı renklerdeki lenslerle bakmaya veya aynı şarkıyı bir tek başına bir piyanodan bir de tam bir orkestradan dinlemeye benzetilebilir. Milon şöyle açıklamaktadır. A. Tek uçlu depresyon. Örneğin çekingen kişilik bozukluğu olan bir kişide narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişidekinden daha farklı yaşanacaktır. Parantez içinde farklı kişilik bozuklukları. Kişinin birinci eksen bozukluğunun farklı algılanmasına ve bununla farklı şekilde mücadele edilmesine yol açacaktır. Bu ve diğer nedenlerden ötürü klinisyenlerin her çeşitten psikiyatrik bozuklukta birinci eksen ilgilenirken kişilik örüntüsüne yönelmeleri gerektiğine inanmaktayım. Parantez içinde 1966. Bu bölümde ilk olarak kişilik bozukluklarını nasıl sınıflandırdığımıza ve bu sınıflandırma ile ilgili sorunlara değineceğiz. Daha sonra tekrar kişilik bozukluklarının kendilerine, etiyolojileriyle ilgili kuram ve araştırmalara ve bunlara yönelik terapilere döneceğiz. Kişilik bozukluklarının sınıflandırılması. Kümeler, kategoriler ve sorunlar. Kişilik bozuklukları farklı bir eksende. İkinci eksende değerlendirildiği için ne zaman bir tanı konsa bunların varlığı ya da yokluğu düşünülür. Tanı koyan kişilerin bunların var olma olasılığına dikkat etmelerini garantilemek için bunlara farklı bir eksende yer verilmiştir. Bazen tanıya yönelik görüşme doğrudan bir kişilik bozukluğunun varlığını işaret etmesine rağmen bir kişi kliniğe sıklıkla birinci eksen bozukluğu yani panik bozukluk gibi için gelir ve çok doğal olarak dikkatin ilk olarak odaklandığı şey odur. Kişilik bozukluklarına ikinci eksende yer verilmesi klinisyeni kişilik bozukluğunun olup olmadığını da hesaba katmaya sevk eder. Tanımlarının netliği artırılmaya çalışılmasına rağmen eskiden kişilik bozukluklarının tanısal geçerliği azdı. Bir klinisyen aşırı süslü, gösterişli bir hastayı narsistik olarak tanılarken diğer bir klinisyen psikopatik olarak tanıyabilmekteydi. Bu düşük güvenilirlik iyi bir değerlendirme aracının olmamasından kaynaklanmaktaydı. Daha yakın zamanlarda özellikle kişilik bozukluklarını değerlendirmek için geliştirilen yapılandırılmış görüşmelerin kullandığı çalışmalar, iyi bir güvenilirliğe ulaşıldığını, hatta kültürler arası çatışmalarda bile durumun değişmediğini göstermektedirler. Parantez içinde Loringer ve arkadaşları 1987, Widiger ve arkadaşları 1988. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki 9 ülkede yeni geliştirilen yapılandırılmış görüşmelerin kullanıldığı bir çalışmanın sonuçlarına birlikte bakalım. Tablo 13.1'de gösterilen yargıcılar arası güvenilirlikler, birinci eksen bozukluklarının güvenilirliklerine, parantez içinde 3. bölüm, tatmin edici derecede denktirler. Tablo 13.1. Kişilik bozukluklarının yargıcılar arası ve test tekrar test güvenilirliği. Tanı paranoid. Yargıcılar arası güvenilirlik .75. Test tekrar test güvenilirliği .57. Tanı şizoid. Yargıcılar arası güvenilirlik .83. Test tekrar test güvenilirliği tire. Tanı şizotipal. Yargıcılar arası güvenilirlik .82. Test tekrar test güvenilirliği .11. Tanı sınır. Yargıcılar arası güvenilirlik .89. Test tekrar test güvenilirliği .56. Tanı histrionik. Yargıcılar arası güvenilirlik .81. Test tekrar test güvenilirliği .40. Tanı narsistik. Yargıcılar arası güvenilirlik .83. Test tekrar test güvenilirliği .32. Tanı antisosyal. Yargıcılar arası güvenilirlik .88. Test tekrar test güvenilirliği .84. Tanı bağımlı. Yargıcılar arası güvenilirlik .89. Test tekrar test güvenilirliği .15. Tanı çekingen. Yargıcılar arası güvenilirlik .82. Test tekrar test güvenilirliği .41. Tanı obsesif kompulsif. Yargıcılar arası güvenilirlik .82. Test tekrar test güvenilirliği .52. Kaynak: Yargıcılar arası güvenilirlik rakamları Loringer ve arkadaşlarının 1994 Eros National çalışmalarından alınmıştır ve fikir birliği şansının miktarını yansıtmaktadır. Test tekrar test rakamları ise Zimmerman'ın 1994 uzun süreli, genellikle bir yıldan fazla çalışmalarından elde edilmiş uyuşma oranlarıdır. Bundan çıkan sonuca göre yapılandırılmış görüşmeler kullanarak kişilik bozukluklarında güvenilir tanılara ulaşmak mümkündür. Kişilik bozuklukları zaman içinde sabit kaldığı düşünülen uyumu bozucu kişilik traitlerinden oluştukları için bunların değerlendirilmesinde test tekrar test güvenilirliği önemli bir faktördür. Test tekrar test güvenilirliği belirli bir tanıyı alan hastaların bir süre geçtikten sonra yeniden değerlendirdiklerinde yine aynı tanıyı alıp almadıklarının karşılaştırılmasıdır. Tablo 13.1'de bir test tekrar test güvenilirliğinin özeti verilmektedir. Parantez içinde Zimmerman 1994. Maddelerdeki değişkenliğin genişliğine dikkat ediniz. Antisosyal kişilik bozukluğu en yüksek test tekrar test güvenilirliğine sahiptir. Bu, sabit bir tanıyı işaret etmektedir. Yani belli bir zamanda bu tanıyı almış bir kişi daha sonra değerlendirildiğinde büyük olasılıkla yine aynı tanıyı alacaktır. Diğer taraftan şizotipal ve bağımlı kişilik bozukluklarının güvenilirliği çok düşüktür. Bu durum, bu tanıları almış kişilerin sergiledikleri belirtilen zaman içinde sabit kalmadığını göstermektedir. Sonuç olarak kişilik bozukluklarının bazıları DSM'nin söylediği kadar kronik değilmiş gibi görünmektedir. Kişilik bozukluğu kategorileriyle ilgili diğer bir temel sorun ise sıklıkla tek bir özgül kişilik bozukluğu tanısı koymanın güçlüğüdür. Çünkü böyle bozuklukları olan kişilerin çoğu birkaç tanıyı birden karşılayan geniş bir trait yelpazesi sergilerler. Bu bölümün başlangıcında anlatılan vakada Mary yalnızca sınır kişilik bozukluğu tanı ölçütünü karşılamamakta, aynı zamanda paranoid kişilik bozukluğunu da karşılamakta ve şizotipal bozukluğun ölçütünü karşılamaya da çok yaklaşmaktadır. Yapılan bir çalışmada sınır kişilik bozukluğu hastalarının %55'inin şizotipal kişilik bozukluğu, %47'sinin antisosyal kişilik bozukluğu ve %57'sinin histrionik kişilik bozukluğu tanı ölçütlerinde karşıladığı bulunmuştur. Parantez içinde Widiger, Frankes ve Troll 1987. Bu veriler özellikle özgür bir kişilik bozukluğuna sahip hastaları normallerle karşılaştıran araştırmaların sonuçlarını değerlendirirken insanın cesaretini kırmaktadır. Örneğin, sınır kişilik bozukluğu olan insanların normallerden farklı olduğunu bulursak, öğrendiğimiz şey sınır kişilik bozukluğuna mı özgüdür? Yoksa genel bir kişilik bozukluğuyla mı ilişkilidir? Yoksa hatta başka bir tanı mı söz konusudur? Tanı ölçütlerinde DSM-3 ve DSM-3R'den DSM-4'e geçişteki değişiklikler görece çok az olduğu için tanıların üst üste binmesi sorunu henüz çözülmüş gibi görünmemektedir. Bu sorun DSM-4'ün kategorik tanı sisteminin kişilik bozukluklarını sınıflandırmak için en iyi yol olmayabileceğini akla getirmektedir. Sınıflandırma için veri teşkil eden kişilik traitleri vardan yoka doğru giden iki kutuplu bir doğru üzerindedir. Yani ilişkili özelliklerin pek çoğu pek çok insanda değişik derecelerde bulunmaktadır. Bir kişilik bozukluğu olan kişi genel bir kişilik envanteri aldığı zaman normal insanlarınkine benzer bir yapıya sahip olan bir kişilik ortaya çıkar, ancak bu özellikler çok aşırıdır. Parantez içinde Lewisley ve Schroeder 1993. Kişilik bozuklukları hepimizin sahip olduğu özelliklerin aşırı şekilleri olarak yorumlanabilir. Öyleyse kişilik bozukluklarının sınıflandırılmasını boyutsal bir yaklaşımla ele almak. Parantez içinde bakınız 3. bölüm daha uygun olabilir. DSM-3R ve DSM-4'te kapsama dahil etmek için boyutsal bir sistem kullanılmıştır. Ancak hangi boyutların dahil edileceği konusunda fikir birliğine ulaşılamamıştır. İleriki sayfalarda, parantez içinde odak 13.1, boyutsal bir sınıflama sisteminin geliştirmesine yönelik umut verici bir çaba anlatılacaktır. Tanıları hakkında ciddi sorunlar olmasına rağmen kişilik bozukluklarını reddedemeyiz. Bozukluklar yaygındırlar ve insanların hayatlarında şiddetli bozulmalara neden olurlar. Kişilik bozuklukları bu kitapta ele alınan diğer tanılarla karşılaştırıldığında çok kısa bir süredir ciddi olarak araştırılmaktadırlar. Bu araştırmalar halen devam etmektedir ve büyük bir olasılıkla kısa bir süre sonra tanı kategorileri netleştirilecek ve bu sorunların pek çoğu çözümlenecektir. Kişilik bozuklukları DSM-4'te 3 küme olarak gruplanmıştır. A kümesindeki kişiler, parantez içinde paranoid, şizoid ve şizotipal, tuhaf ya da egzantrik olarak görülürler. B kümesindekiler, parantez içinde antisosyal, sınır, histriyonik ve narsistik, dramatik, duygusal veya değişken, erratik olarak görülürler. C kümesindekiler, parantez içinde çekingen, bağımlı ve obsesif kompulsif ise kaygılı ya da korkulu gibi görülürler. Bu kümelerin geçerliliği hakkındaki görgül kanıtlar karışık olmasına rağmen bu şekilde düzenlemek bu bölüm için faydalı bir çatı oluşturmaktadır. Tuhaf, eksantrik küme. Bu küme 3 tanıyı içermektedir. Paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozukluğu. Bu bozuklukların belirtileri şizofreni belirtileriyle bazı benzerlikler gösterirler. Özellikle de şizofreninin başlangıç ve kalıntı, rezidüel safhalarında. Paranoid kişilik bozukluğu. Paranoid kişilik insanlardan şüpheciliktir. Kişi diğerlerinden kötü muamele göreceği ya da başkaları tarafından kullanılacağı beklentisi içindedir. Bu yüzden de kendini dışarıya kapatır ve sürekli kendisine oynanacak oyunların ya da yapılacak istismarın olası ipuçlarını arar. Sıklıkla düşmanlık besler ve kendini küçük düşürücü olarak algıladığı şeylere karşı öfkeyle tepkide bulunur. Bazıları başkalarına güvenme konusunda çok gönülsüzdürler ve kendileri hatalı bile olsa diğerlerini suçlama ve onlara karşı kin tutma eğilimindedirler. Aşırı derecede kıskançlılar ve hiçbir dayanağı olmaksızın eşlerinin ya da sevgililerinin sadakatlerini sorgularlar. Paranoid kişilik bozukluğu olan hastaların zihinleri sürekli diğerlerinin sadakati ve güvenilirliği hakkındaki dayanaksız şüphelerle meşguldür. Çevredeki olaylarda gizli mesajlar okuyabilirler. Örneğin, sabahları komşunun köpeği kasıtlı olarak onu rahatsız etmek için havlamaktadır gibi. Paranoid kişilik bozukluğu erkeklerde de daha sık görülür ve çok sık olarak şizotipal, sınır ve çekingen kişilik bozukluklarıyla birlikte bulunur. Parantez içinde Bernstein 1994, Morey 1988. Bu bozukluğun yaygınlığı yaklaşık %1 civarındadır. Parantez içinde Weissman 1993. Şizoid kişilik bozukluğu. Şizoid kişilik bozukluğu olan hasta sosyal ilişkileri istemez ya da bunlardan hoşlanmaz ve genellikle yakın arkadaşları yoktur. Donuk, yavan ve uzak görünür ve diğer insanlara karşı sıcak, içten duyguları yoktur. Bu hastalar çok ender olarak güçlü duygulardan bahsederler, cinselliğe karşı ilgisizdirler ve zevk aldıkları çok az sayıda uğraş vardır. Övülmeye, eleştirmeye ve başkalarının duygularına karşı ilgisizdirler. Bu bozukluğu olan kişiler yalnız yaşarlar ve tek başına yapılabilecek şeylerle ilgilenirler. Şizoid kişilik bozukluğunun yaygınlığı %1'den azdır. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden biraz daha azdır. Parantez içinde Weissman 1993. Bu bozukluğun şizotipal, çekingen ve paranoid kişilik bozukluklarıyla birlikte görülme oranı yüksektir. Bu durum büyük ihtimalle bu 4 kategorinin tanı ölçütlerinin benzer olmasından kaynaklanmaktadır. Şizoid kişilik bozukluğunun tanı ölçütleri şizofreninin başlangıç ve kalıntı dönemlerindeki belirtilere de benzemektedir. Şizotipal kişilik bozukluğu. Modern şizotipal kişilik kavramı, Danimarka'da şizofrenik ebeveynlerin evlatlık olarak başka ailelerin yanına yerleştirilen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalardan doğmuştur. Parantez içinde Ketty ve arkadaşları 1968. Bu çocuklardan bazıları ana babaları gibi tam bir şizofreni geliştirirken, bunlardan daha büyük bir grup ise şizofreninin daha hafif bir şekline benzeyen bir bozukluk geliştirmişlerdir. Şizotipal kişilik bozukluğu tanı ölçütü Spitzer, Endicott ve Gibbon 1979 tarafından bu kişileri tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu tanı ölçütüne DSM-3'te yer verilmiş ve DSM-3-R ve DSM-4'te biraz daraltılmış olarak varlığını sürdürmüştür. Şizotipal kişilik bozukluğu olan hastalar genellikle şizoid kişiliğin kişiler arası ilişki güçlüklerine ve tanıdık olmakta bile azalmayan aşırı bir sosyal kaygıya sahiptirler. Buna ek olarak şizotipal kişilik bozukluğunda pek çok tuhaf belirti ortaya çıkar. Bu belirtiler bir şizofreni tanısı. Parantez içinde bakınız 11. bölüm, koymaya yetecek kadar şiddetli olmamalarına rağmen temel olarak şizofreninin başlangıç ve kalıntı dönemlerindeki belirtilerinin aynısıdırlar. Şizotipal kişilik bozukluğu olan hastalar tuhaf inançlara ve büyüsel düşüncelere sahip olabilirler. Bunlar gözle görülmeyen şeyleri görme ve telepati gibi doğaüstü inançlardır. Aynı zamanda bu hastalar tekrarlayan algı yanılsamaları yaşarlar. Gerçekte orada olmayan bir gücün ya da kişinin orada olduğu hissine kapılabilirler. Konuşurken alışılmamış ve net olmayan kelimeler kullanabilirler. Örneğin, ben çok konuşulabilir bir insan değilim gibi. Davranışları ve görünüşü de tuhaf olabilir. Örneğin, kendi kendine konuşabilir veya kirli ve darmadağınık elbiseler giyebilirler. Ayrıca referans fikirleri, parantez içinde olayların bu kişiler için özel ve olağandan farklı anlamlar taşıdığı inancı, şüphecilik ve paranoid düşüncelerde sıklıkla görülür. Duygusal durumu sıkılmış ve donuk görünür. Tanı için bu belirtilerin taşıdığı göreli önemi araştıran bir çalışmada Widiger, Frankes ve Turul 1987 tanı için en çok şeyi paranoid düşünce, referans fikirleri ve algı yanılsamalarının söylediğini bulmuşlardır. Şizotipal kişilik bozukluğunun yaygınlığı yaklaşık %3 olarak değerlendirilmiştir ve erkeklerde kadınlara oranla biraz daha sık ortaya çıkmaktadır. Parantez içinde Zimmerman ve Corvey 1989. Şizotipal kişilik bozukluğunun tanısındaki en büyük sorun, bunun diğer kişilik bozukluğu tanılarıyla örtüşmeler göstermesidir. Morey 1988 DSM-3-R ölçütlerine göre şizotipal kişilik tanısı alan kişilerin %33'ünün sınır kişilik bozukluğu, %33'ünün narsistik kişilik bozukluğu, %59'unun çekingen kişilik bozukluğu, %59'unun paranoid kişilik bozukluğu ve %44'ünün şizoid kişilik bozukluğu tanı ölçütlerinde karşıladığını bulmuştur. Açıkça görülmektedir ki şizotipal kişilik bozukluğunu sağlam bir tanısal olgu olarak kabul etmek istiyorsak bu sonuçlar tatmin edici değildir. Tuhaf eksantrik kümenin etiyolojisi. Bu bozukluk kümesinde görülen paranoid düşünce, acayip davranışlar ve kişiler arası güçlükler gibi tuhaflıkların nedeni nedir? Bu bozuklukların nedenleriyle ilgili böyle bir araştırmaya, bunların şizofreniyle kalıtsal olarak bağlantılı oldukları, belki de bu birinci eksen bozukluğunun daha hafif şiddetteki türevleri oldukları görüşü yol göstermektedir. Bu görüş hakkındaki kanıtlar hangi tuhaf egzantrik bozukluğunu ele alındığına bağlı olarak değişmektedir. Aile çalışmaları tutarlı olarak şizofrenik hastaların akrabalarının şizotipal kişilik bozukluğu olma risklerinin arttığını göstermektedir. Parantez içinde Nick ve Goldsmith 1994. Bununla birlikte şizotipal kişilik bozukluğu riskinin tek uçlu, unipolar depresyon olan kişilerin birinci derecede akrabalarında da artmış olduğu bulunmuştur. Bu durum, şizotipal kişilik bozukluğunun şizofreniden başka diğer bozukluklarla da ilişkili olduğu fikrini doğurmaktadır. Parantez içinde Skures, Weller ve arkadaşları 1993. Paranoid kişilik bozukluğuyla ilgili aile çalışmaları, şizofreni veya sanrısal bozukluğu olan hastaların akrabalarında bu bozukluğun görülme oranının normallerden fazla olduğunu göstermiştir. Parantez içinde Bernstein, Useda ve Seaver 1993. Şizoid kişilik bozukluğu üzerindeki davranış genetiği araştırmalarından net bir sonuç çıkmamıştır. Sonuç olarak aile çalışmaları en azından tuhaf acayip kümesindeki kişilik bozukluklarının şizofreniyle ilişkili olduğu hakkında bazı kanıtlar sağlamaktadır. Bu noktayla ilgili olarak şizotipal kişilik bozukluğu için daha fazla kanıt bulunmaktadır. Bu hastalar bilişsel ve nöropsikolojik işlevlerde bozukluklara, parantez içinde Seaver ve arkadaşları 1993 ve şizofrenide görülenlere benzeyen bir takım yapısal beyin anormalliklerine, parantez içinde Cannon ve arkadaşları 1994 sahiptirler.